Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Ali Arayolaç. Eserin adı Pullar Savaşı. Yazarı Ülkü Tamer. Türü Çağdaş Türk Edebiyatı, öykü. Basım yeri ve tarihi İstanbul, Ocak 2020. Bu kitap 59 sayfadır. 1. ayrım. Ülkü Tamer. 10 Şubat 1937'de Gaziantep'te doğdu. Robert Koleji'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde okudu. Çevirmenlik, aktörlük, yayın yönetmenliği yaptı. A dergisi, Gösteri, Kaynak, Papirüs, Sanat Olayı, Yeditepe, Yelken, Yeni Dergi, Varlık dergilerinde şiirlerini yayınladı. Ülkü Tamer 70'in üstünde kitap çevirdi. Edith Hamilton'dan Mitoloji çevirisiyle TDK 1965 çeviri ödülünü kazandı. Pullar Savaşı, İçindekiler, 1. bölüm, sayfa 7, 2. bölüm, sayfa 13, 3. bölüm, sayfa 17, 4. bölüm, sayfa 21, 5. bölüm, sayfa 36, 6. bölüm, sayfa 48, 7. bölüm, sayfa 55, 8. bölüm, sayfa 59, 1. bölüm. Pulların biz insanlara göre oldukça değişik özellikleri vardır. Bu özelliklerin başında hiç büyümemeleri gelir. Boylarına bakarak yeni doğmuş bir pulu 50 yaşında bir puldan ayırmak olanaksızdır. Bir pul doğduğu zaman ne kadar büyükse gençliğinde de yaşlılığında da o kadar büyüktür. İnsanların babaları erkek, anneleri de kadın olur hep. Pulların ise babaları ressam, anneleri baskı makinesidir. Bütün pul babalarının erkek olmaları gerekmez. Kimisi kadın olabilir. Bizler kolay kolay akıl erdiremeyiz buna. Öyle ya, bir kadından ressam bile olsa baba olduğu görülmüş müdür? Pul babası görülmüştür. Baskı makinesi ne güzel annedir. Uzun uzun uğraşır çocuklarıyla. Onları süsler, renklendirir, ondan sonra dünyaya getirir. Bizler genellikle 9 ayda dünyaya geliriz. Pulların ise bu konudaki birimleri zaman değil, renktir. Onlar genellikle 4 renkte dünyaya gelirler. Sarı, mavi, kırmızı, kara. Pulca bilirseniz onların kendi aralarında şöyle konuştuklarını duyabilirsiniz bazen. Ben 4 renkte dünyaya geldim. Benim annem varlıklıydı. Beni tam 6 renkte dünyaya getirdi. Yoksul pul. Ben sadece 2 renkte doğmuşum. Değişik bir özellikleri daha vardır pulların. Çok kardeştirler. İnsanlar 2, 3, 4, bilemediniz 14 kardeş olurlar. Her pulun ise binlerce kardeşi bulunur. Üstelik bu kardeşlerin hepsi birbirine benzer. İkizler gibi. Ama sayılarına göre pul kardeşlere binizler, 10 binizler, 100 binizler denir. Hep ayrılıklardan söz ettik. Bir ortak özelliği belirtmeden geçmeyelim. Pullar da insanlar gibi çeşitli uluslara ayrılırlar. Türk pulu, İngiliz pulu, İspanyol pulu, Çin pulu gibi. Ama haklarını yememeli, şunu da söyleyelim. Bu konuda bizleri yaya bırakmamışlardır. İnsanlar bir ülkeden bir ülkeye gitmek için pasaport almak zorundadırlar. Söz gelişi bir Türk, İtalya'ya gideceği zaman önce pasaport alır. Pasaportunu göstermeden İtalya'ya giremez. Bazı ülkeler gereksiz gördükleri bu işlemi kaldırma yolunda çalışmalar yapmaktadırlar. Pulların büyük çoğunluğu ise pasaport denilen şeyi kaldırmışlardır bile. Bir Fransız pulu bir zarfın üstüne konarak Brezilya'ya gidebilir. Brezilya sınırında onun ne pasaportuna bakılır ne de üstü aranır. Tabii bazı ayrıcalıklar vardır. Söz gelişi bir İran pulu Türkiye'ye rahatça gidebilir ama Küba'ya gidemez. İki ülke arasında insanların yarattığı bir takım düşmanlıklar yüzünden yine İran'da kalır. Postacılar o pulu Küba'ya göndermezler. İran'da devletin sorumlularına verirler. Kim bilir, sorumlular belki de o pulu yapıştıran insanı çağırıp "Sen bu pulu Küba'ya neden yollamak istedin?" gibilerinden sorular sorarlar. Pullar biçimlerine göre ikiye ayrılır. 1. Dörtgen pullar. 2. Dörtgen olmayan pullar. Dörtgen pullar çoğunluktadır. Ama çoğunlukta olmalarından yararlanarak öteki pulları ezmeye kalkışmazlar. Dörtgen olmayan pullar ise bazen yuvarlak olurlar, bazen üçgen ya da altıgen biçimindedirler. Bunlar biraz kibirlidirler. Dörtgen pulları küçümserler. Ama doğrusunu isterseniz içleri tertemizdir. Başkalarına kötülük etmek akıllarından bile geçmez. Peki, Kötülük düşünen kara yürekli pul yok mudur diyeceksiniz. Vardır. Öykümüzde göreceğiz bunu. Pulların sonları. Sahi pullar nerede yaşarlar, nasıl ölürler? Her yaratık gibi onların da bir sonları vardır. Çoğu pulun nasıl öldüğünü kimse görmemiştir. Açılmış, işi bitmiş zarflarla birlikte çöp sepetini boylarlar. Kimi pullar ise pul defterlerine yerleştirilirler. Yeni arkadaşlar edinirler orada. Genellikle kendi uluslarından pullarla birlikte otururlar. Zaman zaman başka defterlere taşınırlar. Onlar çok uzun ömürlü olur. Titizlikle korunurlar çünkü. Soğuktan, sıcaktan saklanırlar. Ne üşürler ne de terlerler. Defterlerin sahipleri onlara göz bebekleri gibi bakarlar. Pullar üstüne bu genel bilgilerden sonra öykümüze geçebiliriz. İkinci bölüm. Cem'in 418 pulu vardı. Kocaman bir albümde toplamıştı onları. Albümün başına Türk pullarını, sonuna da yabancı pulları yerleştirmişti. Cem'de pul toplama isteğini babası uyandırmıştı. Çok güzel pulları vardı babasının. Onları özel defterlerde biriktirir, titizlikle korurdu. Cem, babam insan olmasaydı dünyaya pul olarak gerildi herhalde diye düşünürdü. Ama bu düşüncesini hiçbir zaman açıklamadı. Çünkü büyüklerin böyle düşünceleri saçma olarak nitelendirdiklerini biliyordu. Annesi saçmalama der geçerdi. Babası ha ha ha diye güler, biraz sonra da niye güldüğünü unuturdu. Ninesi tövbe de diye bağırırdı. Dedesi bana bak yavrum derdi. İnsanlar canlıdır, pullar cansızdır. Baban insan olmasaydı dünyaya pul olarak gelemezdi. 2 kere 2 4 eder. Anlaşıldı mı yavrum? Baban canlı bir yaratıktır. Pullar güzeldir ama bütün yaratıklar pullardan daha güzeldir, daha değerlidir. En değerli yaratık ise insandır. Sonra 35 dakika kadar konuşurdu. Cem ise canlı birer yaratıkmış gibi bakıyordu pullara. Yanılmıyordu. Pullar gerçekten canlıdırlar. Kımıldarlar, konuşurlar. Tıpkı insanlar gibi. Sadece yemek yemezler. Bir de kendilerine bakılmadığı zaman kımıldarlar. Pulların ana dili pulcadır. Hepsinin ikinci bir dili daha vardır. Hangi ulustan geliyorlarsa o ulusun dilini bilirler. Aynı ulusun pulları bile kendi aralarında pulca konuşurlar. Söz gelişi bir Macar pulu başka bir Macar puluyla pulca konuşur. Ancak öteki pulların duymalarını istemediği şeyleri Macarca söyler. Kımıldamalarına gelince pulların sadece oldukları yerde kımıldadıklarını sanmayın. Yürürler, koşarlar, eğilirler, aralarında takla atanları bile vardır. Ama söylediğimiz gibi kendilerine bakılmadığı zaman yaparlar bunları. Cem de babası gibi pulları pek severdi. Sık sık güzel sözler söylerdi onlara. Söylediklerini Türk pulları anlar, geceleri albümün ikinci bölümüne gidip yabancı pulları anlatırlardı. Bir gün garip bir olayla karşılaşmıştı Cem. Albümündeki iki Türk puluna güzel şeyler söylüyordu. Sayfada o iki pul vardı sadece. Albümün arka sayfalarındaki bir Polonya pulu onun söylediklerini pek merak etmişti. Bir kaplumbağa resmi vardı pulun üstünde. Cem bir ara uzaklaştığında kaplumbağa olduğuna bakmadan koşa koşa Türk pullarının yanına geldi. Aralarına girip ince minareye ne söyledi, ne söyledi diye sordu. İşte tam o anda Cem döndü. İki Türk pulunun arasında bir Polonya pulunu görünce pek şaşırdı. Gözlerine inanamadı. Nasıl olurdu? Biraz önce o sayfada Polonya pulu yoktu. Dedesine koştu hemen. Olanları anlattı. Dedesi, bak yavrum dedi. İnsanoğlu bazen yanılabilir. Ama bilim yanılmaz. Bilime göre böyle bir şey olanaksızdır. Öyleyse sen yanılmış olacaksın. Bundan şu sonuç çıkarılabilir. O pul oradaydı. Sen daha önce görmedin. Görme İnsanın 5 duyusundan biridir yavrum. Öteki duygular şunlardır. A. İşitme. B. Koklama. Tam 35 dakika konuştu. 3. bölüm. Cem'in babası doktordu. Bir gece pullarını gözden geçirirken telefon çaldı. Yakın bir arkadaşı hastalanmıştı. Onu çağırıyorlardı. Anlaşıldığına göre önemli bir hastalıkta bu. Cem'in babası yatak odasına koşup karısını uyandırdı. Durumu anlattı. Ben belki bu gece gelemem dedi. Arabasını atlayıp gitti. O kadar heyecanlanmıştı ki baktığı pul defterini kaldırmayı bile unutmuştu. Oysa her gece bütün defterlerini dolaba kilitlerdi. Cem uykuda olduğu için o defterlerin ortada kaldığını göremedi. Ama Cem'in pulları bunu gördüler. Hemen bir toplantı yaptılar. Bekledikleri an gelmişti. Öteki pulları görmeye gideceklerdi. İçlerinden biri, "Hepimiz gidersek o deftere sığamayız. Ne yapsak acaba?" dedi. Her cümlenin bir başında, bir de sonunda tıkır tıkır diye sesler çıkarıyordu. Çünkü Milli Sanayi Sergisi puluydu. Üstünde koca bir dişli resmi vardı. Cumhuriyet'in 35. yıl dönümü hemen bir çözüm buldu. Kura çekelim. Kazanan 4 pulu göndeririz. Bizim adımıza gidip geceyi orada geçirirler. Ne gördüklerini de sabahleyin gelip bize anlatırlar. Bu öneri olumlu karşılandı. Süleymaniye Cami pulu bağırmaya başladı. Haydin kuraya, haydin kuraya. Kura çektiler, 4 pul belli oldu. Bir rastlantı sonucu kurayı kazanan pulların ikisi aynı dizidendi. İstanbul Bahar ve Çiçek Bayramı pullarıydı bunlar. Birinin üstünde lale, ötekinde de gül resmi vardı. Özellikle gül, kurayı kazandığına o kadar sevindi ki eşsiz kokular saçtı ortalığa. Defteri gül bahçesine çevirdi. Üçüncü pul Katip Çelebi'ydi. Bu da sevinçle karşılandı. Ötekiler, "Okumuş bir pul gönderiyoruz. Ne de olsa yazar. Güzel sözler söyler, yüzümüzü kara çıkarmaz," dediler. Dördüncü pul Gaziantep'ti. Kurayı kazanır kazanmaz pulun üstünde bir koşuşmadır başladı. Şehirde tepsilerle baklava hazırlanıyordu. Yabancı pullara götürülecekti. Evlerden biri, "Kebap da yapıp götürelim," dedi ama bu öneri oy çokluğuyla geri çevrildi. Dört pul defterden atlayıp yola koyuldular. Dördüncü bölüm. O sırada Cem'in babasının pul defterinde bir güzellik yarışması yapılmaktaydı. Hollanda güzeli seçilecekti. Pulların düzenlediği güzellik yarışmaları, insanların düzenlediği güzellik yarışmalarına benzemez. Pullar çok uzun ömürlü oldukları için 20 yılda bir pul güzeli seçerler. Her defterde sırayla bütün ulusların güzelleri seçilir. Bu güzellikleri sadece o ulusun öteki pulları seçmez, 3 kişilik uluslararası bir kurul seçer. Seçilen güzeller 20. yılda 11 kişilik Büyük Seçiciler Kurulu'nun önüne çıkarlar. O seçimi de kazanan pul defter güzelidir. Dünyadaki bütün defter güzelleri belirli bir tarihte üstünde uçak resmi olan bir pulla Paris'teki Pulcular Çarşısı'na gönderilir. Orada 77 kişilik bir kurulun seçtiği pul, pul güzeli olur. Peki pul güzeline ne ödül verilir diyeceksiniz. Bilindiği gibi pulların değerleri vardır. Bazı pullar çok ama çok değerli olur. Hele baskısında bir yanlışlık, bir eksiklik varsa o pulun değeri daha da artar. Pul güzeline kendi üstünde dilediği değişikliği yapma hakkı tanınmıştır. Aslında her pul kendini biraz değiştirebilir. Söz gelişi üstünde otomobil resmi bulunan bir pul tekerleklerinden birini yok edebilir. Böylece değeri artar. Ama pul yasaları buna izin vermemiştir. Bütün pullar kendilerini gelişi güzel değiştirmeye kalksalar düşünün ne büyük bir karışıklık olurdu. İşte o gece Cem'in babasının defterinde Hollanda güzeli seçilecekti. Yarışmaya 5 pul katılmıştı. Seçiciler kurulunda Marco Polo, Sabah Melikesi Belkıs, bir de Alman tankı vardı. Marco Polo'nun seçiciler kuruluna alınmasını Christoph Kolomb önermişti. "Biliyor musunuz, Amerika'yı ben keşfettim," demişti. "Keşif alanında uzmanım. Şimdi de seçiciler kuruluna bir üye keşfettim." Bir Japon pulu bütün inceliğiyle "Saygıdeğer Kolomb," diye söze karışmıştı. Kıta keşfetmek başka bir şeydir, insan keşfetmek başka şeydir. "Olsun," demişti Kolom. "Keşif, keşifti." Bir an sessizlikten sonra adayını açıklamıştı. "Marco Polo, evet, Marco Polo'yu seçiciler kuruluna alalım. Bütün dünyayı dolaştı çünkü çok şey öğrendi. Onun bilgilerinden yararlanmamız yerinde olur." Marco Polo oy birliğiyle seçiciler kuruluna alınmıştı. Bir Gabon pulu da Jules Verne'i aday göstermişti. Jules Verne ileriyi gören bir kimsedir. "Bakın bana, beni bile yıllar önce gördü. Deniz altına inileceğini, aya gidileceğini söyledi. İleride Paris'teki yarışmada nasıl bir güzelin seçileceğini de şimdiden kestirir. Böylece bizim seçeceğimiz adayın pul güzeli yarışmasında şansı büyük olur. Bir Avusturya pulu Franz Liszt doğru demişti. Arkadaşım güzel söylüyor. Ama bana kalırsa Jules Verne'den Hollandalıların yarışmasında değil, defter güzeli yarışmasında yararlanalım. 11 kişilik büyük kurula katılsın, daha iyi. Liszt bu sözleri şarkıyla söylemişti. Konuşmasını bitirince ünlü müzikçilerin resimlerini taşıyan 7 Avusturya pulu son kelimeleri koro gibi tekrarladılar. Daha iyi! Öteki pullar bu küçük şarkıdan pek etkilenmişlerdi. Liszt'in önerisini hemen kabul ettiler. Sadece Pinokyo sevmemişti şarkıyı. Sıkılmıştı. Ama o da ötekilere uydu. Liszt'le korosunu uzun uzun alkışladı. Bir İspanyol pulu El Cid, seçiciler kuruluna ikinci üyelik için Sabah Melikesi Belkıs'ı aday gösterdi. Belkıs, güzelliğiyle ün salmıştır diye söze başladı. Sabah Melikesi, ama beni çizen pek çirkin çizdi diye bağırdı. Aslında ben çok daha güzelim. Yakışıklı El Cid, onu biliyoruz dedi. Dünyaya sizden güzeli gelmemiştir. Sonra korktu. Defterde Kleopatra var mı diye bakındı. Neyse ki tarihin en güzel kadınlarından biri olarak bilinen Kleopatra pul defterinde yoktu. Sabah Melikesi Belkıs da oy birliğiyle seçildi. Üçüncü üyenin seçiminde büyük karışıklıklar çıktı. Pulların çoğu bir Matisse pulunu seçmek istiyorlardı. Matisse, bilindiği gibi değerli bir Fransız ressamıydı. Seçiciler kurulunda böyle bir sanat eserinin bulunması iyi olacaktı doğrusu. Bu öneri kabul edileceği sırada motosiklet gürültüleri duyuldu. Tüfekli Alman askerleri geliyordu. İlk motosikletteki asker yere atlayıp bağırmaya başladı. Sanat ne demek? İlk iki üyenin seçimine karışmadık ama üçüncü üye olarak bizim istediğimizi seçeceksiniz. Antarktika'dan gelme bir deniz fili, demokrasi var, istediğimizi seçeriz diye homurdandı. Alman askeri, tabii demokrasi var dedi. Demokrasi olduğu için seçim yapacağız. Seçim yapıp bizim adayımızı, tankı seçeceğiz. Deniz fili, özgürlük var diye bağırdı. Tabii özgürlük var. Bizim adayımızı seçme özgürlüğünüz var. Bir Çekoslovak mantarı, ben böyle özgürlükten bir şey anlamadım doğrusu, dedi. Alman askeri tüfeğini Çekoslovak mantarına doğrultarak, yeter artık, diye bağırdı. Çok konuştuk. Şimdi demokrasi gereği seçim yapılacak. Sizler de oylarınızı özgürce kullanarak tankı seçeceksiniz. O anda tepelerinde Alman savaş uçakları belirdi. Uçaklar pulları korkutmak için defterin boş yerlerine birkaç bomba attı. Herkes korkuyla kaçışırken bir Amerikan pulu ortaya çıktı. Trafik kazalarını önleyin yazıyordu üstünde. Kırmızı ışığı yanmıştı. Kırmızı ışığı gören pullar durdular. Amerikan pulu, arkadaşlar dedi. Bana kalırsa da tankı seçelim. Tank güçlüdür. Deniz fili, güçlü olmanın güzellik yarışmasıyla seçiciler kuruluna girmesiyle ne ilgisi var diye sordu. Amerikan pulu, güçlülerin yargıları da güçlüdür dedi. Güçlüler yanılmazlar. Deniz fili, öyle olsaydı ben hiç yanılmazdım dedi. Baksana bugüne kadar sana değer vermekle nasıl yanılmışım. Öfkeyle Amerikan pulunun üstüne yürüdü. Amerikan pulu Alman pulunun arkasına saklandı hemen. Bu arada iki Alman pulu defterin başını, iki Alman pulu da defterin sonunu tutmuştu. Ötekiler bir şey yapamadılar. İster istemez tankı seçtiler. Nasıl olsa seçiciler kurulunda Marco Polo ile Belkıs var. Çoğunluk yine bizde diye düşünüyorlardı. Biraz sonra güzellik yarışmasına katılan 5 Hollanda pulu göründü. Görünmeleriyle birlikte tatsız olay unutuldu. Herkes adayları uzun uzun alkışladı. Seçiciler kurulunun işi güç doğrusu. Hollandalıların hepsi birbirinden güzeldi. Yarışmanın tam ortasında ünlü bir Amerikan şairi olan Edgar Allan Poe öne çıktı. Yarışma için yazdığı bir şiiri okudu. Böylece öteki Amerikan Poe'nun yarattığı kötü izlenimleri de silmek istiyordu. Poe'nun şiiri pek beğenildi. Alkışlar tam 4 pul dakikası sürdü. 4. dakikanın sonunda defter kapağının vurulduğunu işittiler. Kapağı açmaya mitolojiyanın hızlı gitmekle ün yapmış tanrısı Hermes koştu. Açar açmaz da sevinçle bağırdı. Konuklarımız var! 5. bölüm. Pullar Türk kardeşlerini sevgiyle karşıladılar. Özellikle Asya ve Afrika pullarının gösterdikleri yakınlık unutulacak gibi değildi. Yarışmaya kısa bir süre ara verildi. Laoslu çocuklar konukların onuruna çalgı çalıp türkü söylediler. Bir Venezuela puluyla bir Togo pulu halk oyunları oynadılar. Buna karşılık Katip Çelebi güzel bir teşekkür konuşması yaptı. Gaziantep'te çeşitli halk oyunları oynadıktan sonra getirdiği baklavaları sundu. Baklavalar pek beğenildi. Monokalo bir kız Gaziantep'e yaklaşarak baklavanın nasıl yapıldığını öğrendi. Defterin tam ortasında bir tatlıcı dükkanı açmayı düşünüyordu. Gaziantep'in yanına bir de Amerikan pulu geldi. Onu bir köşeye çekerek "Seninle bir anlaşmaya varalım." dedi. "Ananaslı baklava yapmayı niye denemiyorsun?" Ananas nedir? Bir yemiştir. Bende bol bol var. Yardım olsun diye sana istediğin kadar yollarım. Gaziantep yardım sözüne pek öfkelendi ama konuk olduğu için öfkesini belli etmedi. Sağ ol kardeş dedi. Ben karşılıksız yardım istemem. Karşılıksız yardımı da nereden çıkardın? Ananas karşılığında sen de bana 4 tane ev verirsin. Ara sıra gelir, sende kalırım. Sana her konuda yardımcı olurum. Gaziantep inceliğini bozmadı. İstediğiniz zaman konuk olarak buyurun ama bende satılık ev yok. Bu arada bir Haiti pulu, Kara Lale romanının ünlü yazarı Alexandra Duma, oğluyla birlikte bir başka Türk pulunu, Lale'yi inceliyordu. Çok heyecanlanmıştı. Yarından tezi yok, Kara Lale'nin oğlu adlı bir roman yazmaya başlayacağım, diyordu. O sırada Leonardo da Vinci'nin sesi duyuldu. Sayın konuklarımız izin verirlerse güzellik yarışmasına devam edelim. Tank, yarışma sonuçlandı diye bağırdı. Sabah melekesi Belkıs, nasıl olur dedi. Daha oylarımızı kullanmadık. Ben hepimizin adına kullandım. Hitler'i birinci seçtim. Marco Polo, biz Hollanda güzelini seçeceğiz. Hitler ise Alman pulu diyecek oldu. Tank, çok konuşma diye bağırdı öfkeyle. Hitler sadece Hollanda güzeli değil, defter güzeli seçilmiştir. Paris'teki yarışmaya o katılacak. Sonunda pul güzeli seçilecek. Kendi üstünde değişiklik yapıp değerini artırma olasılığına kavuşacak. Bütün pullardan üstün olacak. Yaşasın Hitler! Öteki ulusların pulları şaşırmışlardı. Çevrelerinin çeşitli Alman pullarıyla sarıldığını gördüler. İsviçreli bir kelebek kanatlarını olanca gücüyle çırparak "Görülmemiş bir şey bu!" diye bağırdı. Ne duruyoruz arkadaşlar? Hakkımızı korumayacak mıyız? Alman tankı dönerek İsviçreli kelebeğe ateş etti. Kelebek yanmaya başladı. Onun yandığını gören Leoslu bir fil, bir Fransız puluna Nice koştu hemen. Hortumuna Akdeniz'in suyunu doldurdu. Sonra kelebeğin üstüne boşalttı suyu. Kelebek hafif yaralanmıştı. Fransız bilim adamı Pasteur onun yarasını sardı. Alman pulları "Biraz sonra dönüp hepinizin canını okuyacağız." diyerek çekip gittiler. Türk pulları olanlardan bir şey anlamamışlardı. Monokalı kız onlara durumu anlattı. Gaziantep, "Yapılacak tek şey var," dedi. "Savaşmak." "Savaşmak mı?" "Evet," dedi Gaziantep. "Savaşmak. Ama daha önce hemen örgütlenmek gerekiyor. Herkes kendi başına buyruk olursa sonuç alınmaz. Biz de yardım ederiz size. Zorbalığın karşısındayız. Örgütlenelim, savaşalım." Gaziantep'in önerisi hemen benimsendi. Alman pullarıyla onların destekçileri olan Amerikan pulları başka türlü yola gelmeyeceklerdi anlaşılan. Oy birliğiyle başkomutanlığa seçilen Gaziantep, yardımcılığına özgürlük kahramanı Guillaume Tell ile bir Fransız satranç pulunu getirdi. Nişancılıkta Guillaume Tell'in üstüne yoktu. Oğlunun başına koyduğu bir elmayı uzaktan vurabiliyordu. Satranç ise pek akıllıydı. Çok güzel savaş planları kurardı. başkomutanla yardımcıları arasındaki haberleşmeyi Belçikalı 4 telgraf pulunun sağlaması kararlaştırıldı. Bu arada Alman pulları da boş durmuyorlardı. Tarihin en kanlı kişilerinden biri olan Hitler'in önderliğinde toplanmışlar, silahlarını temizlemeye koyulmuşlardı. Amerikalılar da onlardan yanaydılar. Aslına bakılırsa Almanlarla Amerikalıların öteki uluslara karşı bir savaşı olmayacaktı bu. Almanlarla Amerikalılar arasında karşı yana tutan pullar da vardı. Her ulusa iyi pullar, güzelliği, doğruluğu savunan pullar vardır. Söz gelişi bir Alman faytonu, az önce şiir okuyan Edgar Allan Poe ve Amerikalı iki ressam Audubon ile Winslow Homer haktan yanaydılar. Buna karşılık bir Şili uçağı, bir İsrail ağacı ve İtalyan diktatörü Mussolini Almanlarla Amerikalılara katılmışlardı. Hele Mussolini o kadar ileri gitmişti ki Hitler'in sağ kolu oluvermişti. Açıkça söylemek gerekirse pek utanılacak bir durumdu bu. Karşılıklı savaş hazırlıkları sürdürülürken Gaziantep'e bir Alman pulunun kendisini görmek istediğini söylediler. "Gelsin bakalım," dedi Gaziantep. Alman pulu savaşın 7 pul dakikası sonra başlayacağını bildirmeye gelmişti. "Bakın ne kadar dürüst davranıyoruz," dedi. "O zamana kadar hazırlıklarınızı tamamlayın." Ama Alman-Amerikan pulları 1 dakika sonra saldırıya geçtiler. Birinci ayrımın sonu.